Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programda karşınızdayız. Seçim 2023'e doğru programını yapıyoruz Cemalettin Taşçı ile birlikte. Hem burada siyasi partilerin durumu ve seçimde neler olabileceği, parlamento seçimi de ağırlıklı olmak üzere sadece Cumhurbaşkanlığı seçimi değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylığı ya da seçimde hangi kanunun uygulanacağı gibi tartışmaları da ele alacağız. Ama bu seçim neden kritik bir seçim? Herkes öyle diyor. Biraz onu da değerlendireceğiz ama bunu daha çok da yapay zekanın üzerinden yapalım istiyoruz. Var olan teknolojiye ne kadar sahip çıkıyorlar ya da onunla birlikte ne kadar uyumlu bir seçim yürüyor üzerinden de birazcık konuşalım istiyoruz. Evet, istersen gündelik tartışmalarla başlayalım. Sona doğru da bu dijitalleşmenin getirdiği yeni imkanlar ve dönüşümün yarattığı yeni kaos ya da beklenti neyse onları konuşuruz.
Ya şöyle başlayalım izin verirsen. Yani sonuçta sadece muhalefet cephesi değil, iktidar kanadı da bu seçimin işte en kritik seçim olduğunu işte böyle laf arasında vesaire söylüyor yani. İşte tekrar beka meka lafları etmek o kadar çok işlerine gelmiyor gibi görünüyor. Yani o konularda dillerini ısırıyor gibi görünüyorlar ama yani işte Türkiye asrının, Türkiye yüzyılının vesairenin filan şekilleneceği bir seçim olarak herkes tarafından böyle bir hikaye yazılıyor. Bununla çok ciddi bir kontrast oluşturan bir hadise var yani.
Şimdi yalnız orada şöyle diyeyim, ben 1977'den bu yana seçimlerde aktif yer almış ve gözlemiş birisiyim. Kritik olduğu söylenmeyen herhangi bir seçimde karşılaşmadım. Hemen her seçimi kritik diye bize anlatırlardı.
Öyle ama yani sonuçta burada bir farklılık kamuoyunun algısında yani sonuçta öyle lanse edilirdi ama kamuoyu o kadar da böyle hani ya bu seçim ötekilerden daha farklı gibi algılamazdı yani işte gidip vatandaşlık görevini yerine getirip dönerdi yani. Bak, kamuoyunda öyle bir şey olmazdı. Bir seferberlik duygusu olmazdı. Bu sefer iki tarafta kendi kamuoylarına bunun kritik bir seçim olduğunu empoze ediyor ve kamuoyunda da yani iki tarafın kamuoyunda da aslında bu algı bir karşılıkta buluyor yani. Burada benim açımdan en tuhaf kontrast şu. Türkiye tarihinden kritik seçimine gidiyoruz algısı var ve bu seçime böyle işte 2 ay kaldı. Henüz hiçbir şey netleşmedi ve işte 10 gün kadar sonra Ramazan gelecek. Seçim kampanya döneminin, seçim döneminin önemli bir bölümü Ramazan'la, sonra işte bayram gelecek, bayramla geçecek. Bayramdan sonra bir 20 gün süre var seçime kadar. Bu arada da bir deprem atlatamadık. Yani bir depremin sonuçlarını yaşıyoruz hali hazırda. Ve bir de şöyle bakalım yani diye bundan 10 yıl önce oturup sohbet etseydik ve 2023 seçimlerine gelseydi mevzu. Ya işte bak Cumhuriyet'in 100. yılında seçim yapılacak. İşte Cumhuriyet'in 100. yılı hikayesinin etrafında şöyle şeyler şekillenebilir. O seçim şöyle bir seçim olabilir falan diye tahminlerde bulunabilirdik. Ama onlar da yok. Yani ortada Cumhuriyet'in 100. yılı yok. Doğru düzgün bir seçim kampanyası yok. Anlaşılan o ki mitingler yapılmayacak ya da yapılırsa çok seyrek olacak. Ramazan'da muhtemelen işte bir takım iftarlar vesaireler camilerde iktidar tarafından yürütülecek biçimsiz faaliyetler dışında öyle çok canlı bir seçim atmosferi yaşayamayacağız
Şimdi
yani.
İzmir İktisat Kongresi'nin 100. yıl dönümü nedeniyle bir toplantı yapılıyor. Bugün itibariyle başlayacak ama mesela hiç böyle büyük bir şey oluyormuş havası yok. Sadece özel meraklılar ne oluyor, ne bitiyor diye haberdar olabiliyor. Kamuoyunun algısı içerisinde değil.
Evet, yani sonuçta ortada hadisenin büyüklüğüyle orantısız bir reaksiyonsuzluk hali var. Herkeste, kamuoyundaki herkeste yani bir çatallanma noktasında, bir bifurcation point'e doğru yaklaşıyor olduğumuz duygusu var. Ama o öyle bir büyük hadiseye doğru gidiyor olduğumuza dair herhangi bir işaret yok. Çok yani bütün aktörler çok darmadağın yani. Şimdi bu hikayeyi bir de şeyin üzerine koyalım. Yani işte biz aynı zamanda da bir dünya çapında da başka türlü bir türbülansın içindeyiz. Yani işte Birleşik Devletler'de bankalar batıyor ve ya bir dakika ne olacak? Paniği yaşandığında devlet banka mevduatlarına garanti veriyor. bunun sonuçlarını vermese sonuçlarının ne olacağını az çok tahmin edebiliyoruz. Verdiği zaman bu hangi sonucu doğuracak, başka sıkıntılara yol açacak vesaire, bunları bilmiyoruz. Neden bunlar önemli? Çünkü işte Birleşik Devletler bir yandan da demokratların gözetiminde Avrupa'da bir tahkimat yapıp, yani izolasyonist bir politika izlemediğinin işaretini nereden alıyoruz? Ukrayna'da bir savaş kışkırtıp Avrupa'yı yekpare hale getirmeye çalışmasından anlıyoruz. Ama öteki tarafta Orta Doğu'da inisiyatif kaybediyor. Yani işte Suudi Arabistan'la İran Pekin'de bir mutabakat sağlıyorlar. Yani Suudi Arabistan'la İran sağlıyorlar mutabakatı ve bu olay Pekin'de oluyor yani. Filan şimdi
Bu konularda Türkiye çok aktif olduğunu iddia ediyor ama konudan habersiz bir kenarda bekliyor, seyrediyor. Kamuoyunun gündemine bile işte kıyıdan köşesinden tek sütun, iki sütun gibi haber geçiyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de Moskova'ya gidiyor. Putin'le görüşecek. Hemen arkasından da Zelenski ile görüntülü görüşecek. Oradan da ilginç gelişmeler var. Hatta Belarus ile İran arasında da yakın bir diyalog başladı. İşbirliğine gidecek bir şekilde. Bütün bunlar bambaşka bir dünya kuruluyor görüntüsü de vermeye başladı.
yani şimdi kuruluyor mu, var olanlar yıkılıyor mu, bunları bilmiyorum. Yani bir şey kurulabilecek mi buradan, bunu bilmiyoruz. Ama görünen o ki, yani işte Türkiye'yi bir süredir kasıyor olan neydi? Yani bir aks değişimi iddiası var idi. Yani Türkiye bir akstan ötekisine kayıyor mevcut iktidar tarafından. Dolayısıyla işte hani muhalif kamuoyu bu aks değişimi konusunda da kendi içine parçalanmış durumda vesaire. Şimdi o aks değişiminin tuhaf tuhaf belirtileri ortaya çıkarken ne oluyor? Aynı zamanda Birleşik Devletler'in yetkilileri Ankara'ya geliyorlar ve Ankara, anlaşılan o ki Rusya'ya uygulanan yaptırımlara katılmamışken şimdi birdenbire katılmaya başlıyor. Yani Ankara'dakiler seçimdeki en ciddi müttefikleri Moskova'ya karşı bir pozisyon alıyorlar, ama bir yandan da bize hala işte anti-Amerikancılık satacaklar kampanya dönemi boyunca. Ve senin işaret ettiğin gibi sonuçta aslında bölgenin büyük ülkesi olma iddiasında olanlar bölgedeki en büyük hadiselerde taca çıkmış durumdalar. Hiç yoklar yani.
Şimdi bir de şöyle bir garip gelişme de yaşanıyor. Bu Suriye ve Türkiye yakınlaşması konusunda Rusya arabulucuydu. İşin içerisine İran da girdi. İran'ın girmesi normal zaten, Astana sürecinin bir parçası olduğu için girebilir. Ama şimdi Çin devreye giriyor. Çin de bu işin bir parçası olma yönünde kolaylaştırıcı ya da işin arka plandaki asıl destekçisi gibi bir rolle devreye giriyor.
Yani tablo böyle sahiden son derece karmaşık ve Çin bütün bunları hangi şartlarda yapıyor? Yani ekonomisi bundan 3 yıl önce tahmin edilemeyecek kadar, 4 yıl önce tahmin edilemeyecek kadar tarumar olmuş. Bir yerlerde işte Çin'in kaderi Japonya'nınkine benzeyecek tahlilleri çıkıyor iken oluyor. Yani Çin iktisadi olarak yavaşlamış ve geriye doğru gidecek gibi bir intiba veriyor iken, siyasi olarak ta bu coğrafyada bir şeylere bulaşıyor ve bu coğrafyanın uzun süredir abisi pozisyonda olan, burada benden habersiz hiçbir şey olmaz havası basıyor olan bir Birleşik Devletler'e rağmen oluyor bunlar. Ve Birleşik Devletler'in bu konuda ne yapacak olduğunu bilmiyoruz. Ya tamam, hani Birleşik Devletler zaten kendisi zor durumda, sahadan çekiliyor desek, o zaman Ukrayna'da
Ne işi var?
yaptıkları yapıyor vesaire. Yani herhangi bir
Onun ötesinde bir de İsrail'de bir başka garip gelişme var. İsrail güya ileri karakolu ve Amerika'nın dediğinden çıkmaz deniliyordu. Netanyahu orada bambaşka bir yola girdi. İşte vatandaşlar da ona itiraz ediyorlar yasaların değişmesine. Amerika da karşı çıkıyor ama onu dinleyen yok. Amerika'yı dinleyen yok. Oradaki diasporası da İsrail'in karşı çıkıyor. Ama bildiğini okumaya devam ediyor Netanyahu'da.
yani çok da elinde bir şans da yok onun da yani sonuçta. Bizim bildiğimiz parametrelerin her birisinin çözülüyor olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bizim bildiğimiz bütün kavramların çözülüyor olduğu bir Türkiye'de yaşıyoruz. Bir taraf bir masal anlatıyor, öteki taraf başka bir masal anlatıyor. Gerçekliğe hiçbirisi uymuyor bunlar. Ve böyle tarihin en kritik seçimi dediğimiz seçime böyle gidiyoruz. Yani bir açıdan bakınca tarihin en kritik seçimi mi? Bir açıdan bakınca öyle. Yani eğer Türkiye aks değiştirecekse veya akslar ortadan kalkacaksa ve Türkiye burada ne yapacağına bu seçimin sonucunda karar verecekse falan, bunların hiçbirisinin konuşulmadığı çok alakasız, manasız şeylerin konuşulduğu ve işte olayın Erdoğan'ı indirmekçe indirgendiği bir seçim yaşıyoruz. Eğer yeni bir dünya kuruluyor ise ve bu yeni dünyada Türkiye yeni bir, yani Cumhuriyet'in 100. yılında yeni bir iddia ile yeniden bir şey yapacak ise bunları konuşmuyoruz. Bunların konuşulamadığı bir siyasi atmosfer var ve bu siyaset kurumunun ne kadar aciz kaldığını gösteriyor. Şimdi bunun dışına çıkalım ama yani daha Türkiye'ye has parametrelerle bakalım. Ben ilk defa Kemal Can'dan duydum. Duyduğum zaman da çok hoşuma gitti. Kemal Can mealen şöyle dedi. Yani Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın en istediği rakip midir bilmiyorum. Karşısına rakip olarak görmeyi en istediği isim midir bilmiyorum ama kendisine seçim kaybetmeyi en istemeyeceği rakiptir dedi.
Evet, bu doğru.
Çok çok şık bir tespit. Neden böyle? Çünkü yani Erdoğan uzunca bir süredir müesses nizamı, yani milletin aleyhine olan müesses nizamı millete kazıklama operatörü olarak fonksiyon üstleniyor. Yani devletin muteber adamı, mutemedi gibi bir pozisyonu var ve yani şimdi burada Kılıçdaroğlu seçim kazanırsa tablo şöyle bir tablo olacak. Yani bir Alevi Kürtlerle işbirliği halinde Erdoğan'ı yenmiş olacak. Yani bu Türkiye açısından bakıldığında bütün fay hatlarının Türkiye için böyle çok derin olduğu varsayılan bütün fay hatlarının aslında olmadığı, yani burada bir deprem riski olmadığını
Yani
gösterecek yani.
Alevi'liyle Kürtlerin birleşip Erdoğan devirmiş olmasından Türkler de Sünniler de son derece memnun kalacaklar.
Yani sonuçta ana gövde zaten oyunun içinde yani
Evet.
ve bu tablo Türkiye'de bizim kendisini temel belirleyen olarak varsaydığımız, yani biz derken kim, böyle konuşup yazan insanları kastediyorum, yani işte Twitter ahalisini kastediyorum. Yani bak Türkiye şöyle bir şeydir diye geldiğimiz ne varsa bunların geçersiz olduğu ortaya çıkacak. Dolayısıyla benim açımdan bu seçimde Kılıçdaroğlu'nu Erdoğan, ben yani 60 senedir şunu söylüyorum, yani Erdoğan'ı sandıkta yenmemiz gerekiyor toplum olarak ki geleceğe, yani benim öyle bir takıntım var, yani bir seçim yapılıyorsa siyaset vardır, siyaset varsa gelecek için
Bir şey var.
istikamet belirlemek içindir, yani toplumu olgunlaştırmak içindir. Dolayısıyla bu toplum Erdoğan aday olamaz veya Allah gecinden versin ölür de bu eşiği atlarsa çok da imkanlı bir durumda olmayacağız. Ama Erdoğan'ı sandıkta yenerse top ve işte bu üstelik de dünyanın mevcut konjonktüründe ekstra bir mana taşımaya başladı. İlk defa bir otokrat olarak teşhis edilmiş bir özne toplumsal muhalefetle sandıkta yenilmiş olacak. Bunu ilk Türkiye başarmış olacak ve bunu üstelik bu başarıyı, yani benim Erdoğan'ı yenmek diye zaten önemsediğim şey dünyanın mevcut konjonktüründe ekstra bir mana kazandı. Bu ekstra manayı üstelik de bir Alevi'nin, üstelik de Kürtlerle işbirliğiyle yaparsa, başarırsa çok imkan ortaya çıkacak. Şimdi hani sen Kılıçdaroğlu'na sövüp sayıp duruyordun, şimdi buradan böyle konuşup döndün mü falan diyecek olanlara söyleyeyim. Ben yani bu potansiyeli görüyordum ve konuşuyordum da ama Kılıçdaroğlu'nun bunun hakkını veremeyeceğini söylüyorum. Hala aynı kanaatteyim yani. Veremeyeceğini söylüyorum, veremeyeceğini şimdi veremiyor olduğuna bakarak, yani böyle bir seçime bu kadar manasız sloganlarla, bu kadar manasız işlerle gidiyor olmasına yaslanarak söylüyorum. Bu parantezi kapatayım. Bir daha Kılıçdaroğlu'na laf etmeyeceğim, etmemeye çalışacağım. Bu Kılıçdaroğlu'nun hakkındaki kanaatlerim değiştiğinden değil yani. Bunu söylemiş olayım şimdi. Ama ana hatları itibariyle sahiden çok absürt bir konumda olduğumuz uluslararası planda zaten bir yığın absürtlük var. Bir deprem oluyor yani. Yani Birleşik Devletler dünya hegemonyasını kaybediyor zaten. Bu yeni bir şey değil.
Kaybediyordu ama bu belirgin hale geldi. Artık herkes bunu görmeye başladı.
Ve bir yerlerden bir şeyler çıkıyor. Bu çıkanların hiçbirisi karşı kutup olmayı becerebilecek. Yani Putin Birleşik Devletler hegemonyasına karşı eski Soğuk Savaş'ın kırmızı kutbu olmayı beceremeyecek gibi görünüyor. Çin de benim baktığım yerde, ben hep söyledim yani Çin'i çok önemsemiyorum diye. Çin de şimdiki durumda siyaseten bu kutba yerleşmeye çalışsa da iktisadi olarak bunu sürdüremeyecek gibi görünüyor ve zaten de böyle bir meydan okuma edasıyla yapmıyor yaptığını. Yani Amerika'nın boşaltıyor olduğu yerleri doldurmaya çalışırken bile son derece yumuşak adımlarla Amerika'yı ürkütmeden, Batı'yı ürkütmeden yapmaya çalışıyor yaptığını. Dolayısıyla bu hegemonyayı ikame etmek üzere inşa ediliyordu olduğunu zannettiğim, düşündüğüm soğuk savaşta bir ihtimal olarak görünmüyor. Yani öyle bir soğuk savaş ihtimaliyle soğuk savaşı karşı tarafı da yok yani. Dolayısıyla böyle hiç
Kampların birbiriyle mücadele edebilecek kampların olmadığı, ortada iki kişinin ya da üç kişinin bilek güreştireceği bir vasatın bulunmadığını söylüyorsun.
evet. Öyle bir yere doğru gitmiyormuşuz gibi görünüyor. Yani Birleşik Devletler mevzi kaybediyor. Karşı tarafta tamam şimdi Birleşik Devletler dengeleyecek bir şey çıkacak ve dünya yeniden bir iki kutuplu dünya olacak gibi bir durum da yok. Zaten kimin eli kimin cebinde belli değil. Senin demin işaret ettiğin gibi İsrail'in eli kimin cebinde, Hindistan nerede, Pakistan Araplarla ilişkileri itibariyle birdenbire ters köşe yaptı vesaire. Şimdi böyle hani basitleştirici, sadeleştirici hiçbir denklemin çalışmayacağı, her düzlemde farklı farklı çelişkilerin var olduğu tuhaf bir dünyaya doğru gidiyoruz. Tuhaf bir dünyada yaşıyoruz ve bu tuhaf dünyanın içinde sahiden de neresinden tutsan bir yerine eklemleniyor olan bir Türkiye var. Ve bu Türkiye'de de gördüğümüz kadarıyla bize en azından 15 yıldır asla yenilemez işte büyük siyaset dehası vesaire filan diye satılan Erdoğan her yaptığı şeyde çuvallıyor. Doğru anladımsa yurt içindeki enflasyonun kendi seçmen tabanının başta olmak üzere toplumda yarattığı memnuniyetsizliklerden ürktükleri için tarım ürünlerinin ihracatına bir sınırlama getirmişler. Ama bu sefer
Ters döndü.
döviz açığı büyüyor. Bu sefer işte oradan geri adım atıyorlar. Yaptıkları her şey ne murad ediyorlarsa onun tersini doğuruyor. Ve çok aciz, çaresiz görünen bir iktidar var. Yani bize böyle işte Türkiye yüzyılı masalları anlatıp işte biz büyük devletiz, Almanlar bizi kıskanıyor bak filan falan masalları anlatanlar ve işte Almanlara, Birleşik Devletlere vesaireye durmadan meydan okuyan Süleyman çıkıp ya çay veremiyoruz, yardım edin. Yani depremzedelere çay veremiyoruz, yardım edin diye sivil topluma
O nasıl bir
çağrıda bulunuyor.
tabloydu öyle ya? Nasıl bir tabloydu öyle? Yani çay üretiminde Türkiye çok sayılı bir ülke ve İçişleri Bakanı bir acziyet gösteriyor. Sivil toplumdan çay dağıtması için, çay temin etmesi için talepte bulunuyor. Yani ben inanamadım yani.
Dövdükleri, şeytanlaştırdıkları sivil toplumdan yardım istiyorlar. Ne olarak? Herkese böyle atarlanan Süleyman olarak. Yani herkes atarlanıyor adam ama öte yandan da işte böyle dövdüğü sivil toplumdan ne istiyor? Yani hani çadır ister falan, böyle hayati bir şey ister, çözülmesi çok zor bir şey ister, konteyner ister anlarsın yani. Tamam canım buna gücü yetmedi ya, çay istiyorsun kardeşim yani
Yani
kahvaltı
çay istiyorsa Trabzonlu zaten. Çayın üretildiği yerden bize oradan istemesi lazım. Orayı organize edip oradan göndermesi gerekiyor.
dolayısıyla yani şimdi bu böyle bir iktidar var. Karşısında morali yeterince yükselmiş. Muhtemelen bundan sonra daha da yükselecek olan bir muhalefet var. Ama muhalif kanatta da yani işte böyle bir hala defansif bir eda var. Ben öyle görüyorum yani. Sen nasıl değerlendiriyorsun bilmiyorum.
Giderek değişiyor sanki defansif havadan çıkmaya başladılar. Muhtemelen bu adaylık işleri de netleştikten sonra daha da artacaktır. Çünkü çift koldan mesela deprem bölgesine gittiklerinde Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bir yerdeyken Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı bir başka yerdeydi. Onun bıraktığı yerde Ali Babacan'la işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bir arada oldular filan. Yani böyle liderler ve belediye başkanları bir arada birdenbire gündemi yakalayıp doldurmuş gibi gözüküyorlar.
Evet yani senin merceklerine odakladığın yerde tablo böyle. Ben kamuoyu itibariyle kamuoyunda ya şimdi acaba bizimkiler yine bir halt yiyip bu momentumu kaçırırlar mı vesaire. Şimdi Erdoğan'ın yaptıkları acaba bizimkileri yine taca düşürür mü diye tedirginlik içindeler. Ve öte tarafta bakıyorsun yani adamların yaptıkları şeyler Hüdapar'la, Yeniden Refah'la olağanüstü taviz verdikleri intibayı içinde bir ittifak arayış. Yani bunlardan ne murad ediyorlar anlamak zor.
Yani hakikaten bir garip durum. Zaten her durumda Hüda Partisi Cumhur İttifakı'nı ve Erdoğan'ı destekliyor. Bunu resmileştirerek kamuoyu önünde ilan etmek ne anlam ifade ediyor? Şaşırdım kaldım doğrusu. Refah Partisi mesela kendi teşkilatlarından büyük bir direnç var. Özellikle Konya merkezinden. Niye giriyoruz biz bu ittifaka diye. Buna rağmen mesela ondan bir yardım bekliyor olmak da çok garip bir şey. Bu arada İşçi Partisi Genel Başkanı'nın çok açıklamalar var şık. O muhtemelen pek çok şeyi denge değiştirecek gibi de duruyor. İkinci tura falan bırakmayalım. Bu ilk turda bitirelim. Bu gücümüz var diyerek özellikle bugüne kadar sandığa gitmeme ihtimali yüksek olan gençleri sandığa çağırabilecek bir çıkış içerisinde. Bu bence çok daha etkili olacak. Cumhur İttifakı'nın parça parça pek çok unsuru toplamaya gayret etmesinin ötesinde harekete geçirecek oradaki kesimi.
Hayır, bir de burada asıl benim açımdan yani nasıl olup da hesaba katmadıklarını anlamadığım ve ya vardır bunun içinde bir iş noktasına beni bile getiren şöyle bir şey var. Yani hem Yeniden Refah Partisi'nin hem Hüdapar'ın talepleri ağırlıklı olarak kadınları yeniden 150 yıl önceki statülerine döndürmeye çalışmak.
Yani
İşte
komplo teorisi hemen konuşturacak olsak sanki Millet İttifakı gitti bunları tembih etti. Gidin Cumhur İttifakı'nın şu tekliflerde bulunun biz oy alalım falan dedi diyebiliriz yani.
yani kadınların üzerinden yükselmiş bir siyasal İslam'ı kadınları yeniden erkeklerin güdümüne sokmak projesiyle aşılamaya çalışıyorlar ve yani ben kendi kamuoyu araştırması yaptığım dönemlerden de biliyorum ve hala da durumun çok değişmediği kanaatindeyim. Aslında Cumhur İttifakı'nın her şeye yani MHP dışında pardon AKP'nin diyelim her şeye rağmen kadın seçmeni erkek seçmeninden fazlaydı.
Evet.
Yani kadınlar arasındaki oy
Hem
oranı
fazla hem enerji orada çok daha yüksekti.
dolayısıyla şimdi o muhafazakar kadınlara böyle işte nafaka güvencesini kaldırmak ve işte bu kadını koruma kanunlarını kaldırmak vesaire üzerinden bir operasyon yapıldığında onların ne reaksiyon göstereceğini tahmin etmek çok zor değil yani.
Mesela ben sokakta yani Üsküdar'da çok da başka bir yerde değil kendi köpeğiyle dolaşan başörtülü genç kızlar görüyorum. Bu bambaşka bir şey söylüyor bize yani değiştiğini gösteriyor orada.
Evet, bu o köpeğiyle dolaşmalarını, o ciplere binmelerini vesaire filan AKP'den biliyorlar ve hala onun arkasındalar. Ama şimdi sen bunlara boşandığın zaman nafaka garantin olmayacak dediğin zaman ne reaksiyon gösterecekler? Aile Bakanı bundan ürktüğü için hemen tersine pozisyon aldı. Şimdi benim kendi komplo teorim şu. Yani buradan bir yara almış gibi göründükten sonra AKP'nin ne diyorsunuz siz ya kadınların en büyük güvencesi biziz filan gibi bir çıkış yapıp Hüdapar'ı ve Yeniden Refah'ı püskürtüp böyle bir şey yapmaya kalkarlarsa diye yani olayı bizi yanlış biliyorsunuz noktasına getirirlerse diye bir şey içindeyim yani. Böyle bir tezgah olabilir mi diye düşünüyorum. Hani bu kadar akıl vehmedilecek durumda değiller ama
Yok
ya
yok.
var
Hiç öyle bir hava yok oralarda.
ama yani bu sahiden çok canlarını yakabilir yani. Bu gidişat kadınlar üzerinden böyle bir gidişat çok canlarını yakabilir. Aslında burada
Yani bu Hüdapar'ın hep işte o Hizbullah üzerinden gelen işte eski cinayetlerle anılmasının ötesinde etki gösterecek bir şey kadınlar tarafı.
tabii. Bence kesin öyle yani. Yani o kadınları kaybederse yani yaşını başını almış hanımlarda bu iş çok etki etmeyebilir ama yani senin sözünü ettiğin o AKP'yi sırtında taşımış ve işte onun enerji kaynağı olmuş olan genç ve bu 20 yılda bir pozisyon elde etmiş olan genç kadınlar eğer desteklerini çekerlerse AKP çok sahiden acıklı bir sandık sonucuyla karşılaşabilir yani. Dolayısıyla nasıl oluyor da bu kadar aptalca işler yapıyorlar? Hani tamam yani çok akıllı olmadıklarını düşündüğümü defaatle söyledim yani karşılarında bir muhalefet olmadığı için kazana geldiklerini hep söyledim yani hep öyle düşünüyorum ama yani bu kadar aptallık
Bu aptallık
Maalesef.
biraz aptallık değil galiba da bütün yükü ve kararı tek kişiye bırakmış olmanın getirdiği bir sonuç gibi. Hiç kimse kendi görüşünü ifade etmiyor. Yukarıda birisi var, o bizim için her şeyi yapacak, söyleyecek, en doğruyu biliyor deyip işi o şekilde yürüttükleri için. Bir şey söylemenin riskli olduğu bir ortamda bir şey söylenmediği için böyle galiba. Aptal olduklarını onlar da görüyor giderek kaybettiklerini.
Aslında senin söylediğin teyit edecek bir şey de olmuş anladığım kadarıyla. Kulis bilgisi ne kadar doğrudur bilmiyorum ama hani Erdoğan'a bir şeyler söylendiğinde siz muhalefet ağzıyla konuşuyorsunuz, Fox TV ağzıyla konuşuyorsunuz gibi bir çıkış yapmış. Yani evet kendince dünyayı çok karmaşık olan dünyayı, olağanüstü karmaşıklaşmış olan dünyayı son derece sade bir biçimde biz Müslümanız, burada Nas var. Dolayısıyla benim arkamdaki ve işte benim arkamda olmasa bile Türkiye'nin ana gövdesi bu NAS'a riayet eder. Dolayısıyla işte filan gibi böyle bir ya kadın da bizim anlayışımızda statüsü şudur. Zaten kadınlar da o statüye razıdırlar çünkü mümindirler yani. Gibi bir formülasyona sahip olabilir. Türkiye'yi zaten çok iyi bildiğini düşünüyordum adamın. Çok ezberlerle okuyordu. Ve yani işte hani bir yandan da bütün stratejisi işte Ramazan'da, camilerde, teravihlerde, şurada burada Kılıçdaroğlu'nun Aleviliğini konuşturmak ve Türkiye'deki işte Alevi düşmanlığı üzerinden bir zafer elde etmek gibi bir hayali olabilir. Benim bildiğim Türkiye öyle bir Türkiye değil. Benim bildiğim mümin kadınlar da onun bildiği mümin kadınlara çok benzemiyorlar yani. Dolayısıyla normal şartlarda şimdiki durumda Erdoğan kendi yenilgisini ağırlaştıracak işler yapıyor gibi görünüyor. Ve yine senin işaret ettiğin gibi sadece onun ağzına bakılıyor olduğu için de hiç kimse bir şey yapamadan 14 Mayıs'a yani AKP'nin içinde hiç kimse bir şey yapamadan 14 Mayıs'a gidilebilir yani. Karmaşık.
Muhtemelen de öyle olacak. Hatta bir takım işte adaylık süreçlerinde bazıları aday olmayacak, bazı yeni isimler çıkacak. Oradaki kırgınlıklar filan da etkileyecek ve sessizliği daha da artıracak. Yeni gelenler işte oraya gelmiş olmanın vefası duygusuyla, aday göstermiş olmanın vefası duygusuyla daha sessiz kalacak. Yer alamayanlar, sıralamada yer alamayanlar da o küskünlükle gene sessiz kalacaklar filan. Fazla bir şey değişmeyecektir yani.
Ya benim anladığım kadarıyla zaten yeni gelecek olanların önemli bir bölümü bürokrasiden gelecek ve mebusluğu koruma zırhına sığınmak için gelecekler. Yani hesap verme korkusuyla gelecekler. Onların geldiği durumda yerini kaybedecek olanların ne yapacağını tahmin etmek o kadar kolay değil. Çünkü şimdiye kadar tablo şöyleydi yani tamam biz gittik bizim yerimize filanca geldi ama bizi bakan yardımcısı yaparlar, büyükelçi yaparlar. Efendim işte o olmadı bir yere konsolos yaparlar yani. Bir şey yaparlar. Rektör yaparlar falan filan. Yani sonuçta mebusluğu alırlar ama karşılığında bir şey verirler. Hesabı vardı. Şimdi eğer seçim kaybedilecek olursa böyle bir ulufe dağıtma imkanı da kalkacağı için onlar senin dediğin gibi davranmayabilirler yani.
Pek çok şey olabilir. Ben yakından bildiğim bir iki işte bürokrat diyebileceğimiz isim aday olmayı istiyorlardı. Muhtemelen onlara aday istifa etmeyin, siz aday olmayacaksınız denilmiş. Şimdiden ne yapacaklarına dair derin bir düşünce içerisindeler.
Yani öyle olanlar evet hesap korkusu vesaireleri de varsa yer değiştirmek yani yeni gelecek olanların hayatını kolaylaştırmak için eğer görürlerse ki seçimi AKP kaybedecek. AKP'nin başını derde sokacak şeyler yapabilirler. Ama benim işaret ettiğim mevcut mebusların içinden aday gösterilmeyecek olanlar eğer görürlerse ki kendilerine bir alan açılması ihtimalini kaybedecek şey iktidarını kaybettiği için. Dolayısıyla onlar içeriden çok muhalefetin işine yarayacak, hayatını kolaylaştıracak bilgileri verebilirler yani.
Hem bilgileri verebilirler hem de birlikte çalışabilirler. Enerjilerini de verebilirler. Öyle bir ihtimal var.
Onların çok enerjisi yok zaten. Onlar zaten karpuz seçer gibi seçilip oralara getirilmiş insanlar oldukları için.
Enerji derken başka imkanlarını verecekler anlamında kullandım enerjiyi.
Evet yani sonuçta buraya kadar çalışmış olan mekanizma burada çalışmayabilir. Çalışmaz demiyor. Çalışmayabilir. Böyle bir ihtimal de var. Erdoğan dolayısıyla şimdiye kadar yönetmek zorunda kalmadığı ekstra bir problemle. Yani şimdiye kadar böyle bir problemi olmadı. parlamento AKP milletvekillerinin 3'te 2'sini değiştirdi. Kimseden caz çıkmadı çünkü işte evet hepsine peyderpey bir şey yaptı yani. Ama bu sefer tablo böyle çalışmayabilir. Ne olacak göreceğiz yani. Sonuçta bir çekirdeği var. Tarikatlere ve işte dini cemaatlere yaslanan ve işte mevcudiyetlerini sürdürmeleri Erdoğan'a endeksli olan ve şimdi anladığım kadarıyla 10-11, %10-11'e ulaşmış bir kitleyi kontrol edebilir. Bir çekirdeği var ya. Bu kadar değildi. AKP iktidarının 20 yıllık dönemin yarattığı iki tane dinamik, birbirine ters dinamik çalıştı. Bir yandan işte evet o %3-5 böyle %11-12'ye çıktı. Bir yandan da genel kamuoyundaki dindarlık eğilimi zayıfladı. Yani
ben orada dini cemaatlerin de çok sadık kalacaklarını zannetmiyorum. İlişki kurabilenler ya da o manevra kabiliyetini harekete geçirebilecek olanların çoğu başka türlü temasların içerisine girdiler zaten. Yavaş yavaş görünürde öyleymiş gibi davranıp da muhalefetin yanında yer alacaklardır gövde olarak gibi. O eğilim de var.
Yani o hep şey oldu sonuçta CHP'yle veya işte merkez sağla dirsek temasında olan tarikatleri filan oldu Türkiye'nin ama ben o eğilimin zayıflamış olduğunu düşünüyorum. İlaveten de tarikat sayılamayacak bir takım iktisadi dini şeyler oluşturuldu yani. Onların kaçacak yeri yok yani. Onlar muhalefetle işbirliği yapamazlar. O çünkü onlar suça bulaştılar yani büyük ölçüde.
Bunlar da kitlesel değil. Maddi güçleri çok yüksek.
Evet. Şimdi onları mobilize edebileceği bir 3-5 puan bir şey oluştu yani. Benim kastettiğim şey bu. Çok hani seçim sonucunu tayin edecek bir şey değil ama güçlü ve senin dediğin gibi dar tabanlı bir icadı var yani AKP'nin. Böyle bir sosyolojik şey çatlak yarattı yani. Netice itibariyle o. Onların kaçacak yeri yok yani. Onlar AKP'nin ürünü ve varlıkları AKP'nin devamına bağlı. Şimdi burada AKP'nin bir koz olarak Mehmet Şimşek'i sahaya süreceği gibi bir şeyler söyleniyor. Bu vesileyle bu yeni ekonomi modeli safsatası hakkında bir daha söyleyeyim. Şimdi herkes beyanlara çok fazla inanıyor ve işte deniyor ki ya işte AKP'nin yeni ekonomi modeli vardı, var. Ya yoktu yani. Aslında daha önce söyledim. Böyle bir ekonomi modeli falan yok. Yolda senin önünde sürükleniyorlar. Şuraya çarptıkları da biz zaten buraya çarpmak istiyorduk. Planımız buydu falan diye bir hikaye anlatıyorlar. İşte yeni ekonomi modeli şöyle çalışacak diye anlatıyor geçen gün birisi YouTube'da. Yani işte dolar yükselecek, ihracat artacak, ithalat düşecek. Yani bak öyle anlatılan masal buydu ama pratikte yaptıkları böyle değil. Yani. Çünkü doların yükselmesinin maliyetleri var. Siyasi maliyetleri var. Bu siyasi maliyetleri ödemek istemekleri için doları baskılıyorlar. Dolar aslında olması gerektiğinden daha değerli. Bunun sonucunda cari açık artıyor. Ve hala o sanki yeni ekonomi modeli diye bir şey varmış. Ve o beyanlar sanki bir gerçekliği varmış gibi hala değerlendiriliyor. Bak bu beyanların herhangi bir mana taşımıyor olduğu aslında insanların ne dediklerine değil ne yaptıklarına bakmak gerektiğini söyleyip duruyorum kendimce. Benim açımdan bunların yaptıklarının herhangi bir model tarafı yoktu. Mehmet Şimşek bu şartlar altında kendi ismini nasıl bu kumara yatırır onu bilmiyorum. Yatırsa bunun ne sonucu olur onu da bilmiyorum. Yani sonuçta şimdi Mehmet Şimşek'i getirseler ve bununla işler düzelecek deseler kabul edemeyecek mi yani? Kardeşim niye gönderdiniz o zaman yani? Madem bununla düzelecekti niye daha önce getirmediniz de nebatiye maruz bıraktınız bizi demeyecek mi yani?
Eğer yani öyle birisini getirdiğinde kurtarıyor ise aynı dönemde çalıştıkları Ali Babacan da burada demek ki o da kurtarabilir.
Gibi yani. Dolayısıyla bunlar hakikaten böyle bir denize düşmüş, yüzme bilmiyor ve çırpınıyor edası gibi görünüyor bana. Adamın yüzme bilmediğini dolayısıyla havuzda oynadığını zaten sittin senedir. Ben böyle algılıyor idim. Havuz olmasa hani siyaset normal siyaset olsa denizde yüzülmesi gerekse zaten Erdoğan daha 30. saniyede boğulurdu. Ama işte Türkiye'nin siyaseti bir havuz olduğu için havuzda oynandığı için kumda oynandığı için Erdoğan bile buradan bir siyasi deha falan diye pazarlanabildi yani. Benim bakış açım başından itibaren buydu. Dolayısıyla şimdiki hikayeyi de o bakış açısıyla yorumluyor olduğum için Kılıçdaroğlu hakkında bilmem işte şu hakkında bu hakkında yaratılan efsaneleri çok ciddiye anlıyorum. Şimdi Duvar'da Murat Utkucu bir yazı yazmış. Yani işte kendisinden bir lider yontan Kılıçdaroğlu demiş. Yani doğru olsa çok güzel olacak yani ama hiçbirisi doğru değil. Yani devlete şöyle mesafe koymuş gezi ruhunu işte gezi ruhundan ilham alıp gezi ruhunu ya nerede gezi yani gezi desen Kılıçdaroğlu da tüyleri diken diken oluyor. Ya öyle bir şey yok yani. Efendim CHP'nin içindeki bir takım güç odaklarını tahrip etmiş. Evet etti yani. Ortadan kaldırdı. Yerine hep kendini koydu. Yani daha demokratik bir CHP yapmadı ki. Antidemokratik bir CHP'de bu antidemokratik yapının temel taşlarını teker teker imha etti. Evet ben de bunu kabul ediyorum. Böyle gördüm hep yani. Böyle formüle etti. Ama sonuçta buradan daha demokratik bir CHP yapmadı. Yani kendisine biat etmiş bir yapı kurdu. Şimdi böyle AKP seçmeninin biatı üzerinden hikayeler yazmış olanlar çok gönüllü bir biçimde Kılıçdaroğlu'na biat etmiş durumdalar. Bak kardeşim bu yanlış dediğinde de vay sen gizli AKP'li misin diye bizim videoların altında yazıyor. Ya bak sonuçta eleştirdiğiniz AKP seçmeninden bir farkınız yok ya. Yani. Ve bu çözüm olsa zaten AKP çözerdi. Bu çözüm değil yani. Senin benim güçlendiğimiz bir Türkiye bir imkan barındırıyor. Söyle söyleyeceğin devam ediyorum.
Belki burada bir farklı şeyi İşçi Partisi yapabilirse yapacak. O gezi ruhu dediğimiz o gençleri belli oranda harekete geçirip onları oyuna dahil edecek. Yani bu işte Cumhurbaşkanı'nda oy vermek şeklinde belki somutlaşacak ama onun ötesinde bir mobilizasyon sanki oluşacakmış gibi bir izlenim var.
Evet şimdi ben de oraya bağlayacaktım. Şimdi bir de Erkan Baş çıktı işte Habertürk'te şeyle sohbet etti. Çok göz alıcı bir sohbetti. İşte AKP'li bilmem kim de iki tipli konuşuyor. Bir rahatsızlık beyan etmiş Fatih Altaylı da ona ağzının payını vermiş filan falan. Şimdi Erkan Baş'ın yaptığı konuşma o şeyde yani, o programdaki tavrı tarzı beni izlemiş olanlar biliyorlar yani. Ben yıllardır aynı şeyleri söylüyorum. Erkan Baş'ın o programda söylediklerini söylüyorum. Yani kardeşim devleti geriletmemiz işte söyledikleri buraya varıyor. Dolayısıyla şimdi hani böyle gönül rahatlığıyla benim oy verebileceğim bir parti zuhur etmiş gibi görünüyor uzaktan bakarsan. Yakında biraz yakınlaştığında geldiğimiz nokta şu. Şimdi Erkan Baş bize diyor ki bak kardeşim biz solcuları oyuna dahil olmaktan devlet engelledi. Yani devlet bizim üzerimize biçimsiz oyunlar oynadı. Burada toplumda bir suç yok yani. Yani solculuğun neyse o toplumda aslında bir karşılığı var idi ama bizi şeytanlaştırarak ve hapse atarak, döverek, öldürerek devlet biçimsiz oyun oynadı diyor. Şimdi burada mutabık mıyız? Mutabıkız. Diyor ki şu kadar milyarder, 17 mi 37 mi neyse milyarder toplumun işte şu kadarının toplam servetine sahip. Burada mutabık mıyız? Mutabıkız. Yani mevcut sistem yani bu finansal operasyonlarla bütün dünyada olağanüstü para basıldığı dönemde yani 1990'ların sonunda başlayıp 2000'lerin başında hızlanan 2008 kriziyle de krizine reaksiyon olarak da zirve yapan hadisede o piyasaya olağanüstü insanlık tarihinde görülmemiş ölçüde para basılmasının sonucu olarak ve bu paranın da belli merkezlerde toplanmasının sonucu olarak bir absürt durum ortaya çıktı. Bu kapitalizmdi, piyasaydı, şununla bununla filan açıklanabilir bir şey değil. Burada da asıl sorumlu, suçlu devlet yani. Bunlar da mutabıkız. Ama sonra işte sağlık hizmetinin, eğitim hizmetinin ticarileşmesi vesairelere geliyoruz. Sağlık hizmeti herkesin erişebileceği hizmet olmalı. Buna hiç şüphem yok. Ama bunun bir kısmının özel olmasında bir beis yok benim açımdan. Çünkü ben pekala biliyorum ki özel hastanelerle devlet hastaneleri arasındaki temel fark sağlık hizmetinin kalitesinden kaynaklanmıyor. Temel fark turistik hizmetlerin kalitesinden kaynaklanıyor. Yani ben falanca özel hastaneye gittiğim zaman daha rahat, daha konforlu yataklarda yatıyorum. Daha mini etekli hemşireler bana bakıyor filan yani. Yoksa o hemşire de ötekisi gibi benim kanımı alacağı zaman damarımı parçalıyor. Yani daha iyi hemşire değil yani. Öteki taraftan devletin okullarıyla özel okullar arasındaki fark da bir eğitim kalitesi farkı değil. Çünkü ikisi de zaten olabilecek kadar kalitesiz. Yani daha kalitesiz zaten olamaz. Çünkü o özel okullar devletin her şeyini kontrol ettiği kurumlar. Yani biz şimdi Anadolu Üniversitesi'nde işte Anadolu Üniversitesi bünyesinde Yılmaz Büyükerşen bir özel okul kurmaya kalktı. Bizi de görevlendirdi hani bunu nasıl yapıyor? Ya bir bürokratik mekanizma çalışıyor. En arkadaki sıranın duvarla arasındaki mesafenin kaç santim olacağına kadar, tamam mı? Böyle absürt koskoca tuğla gibi bir cilt var yani. Yani hiçbirisinin eğitimle alakası yok. Ve devletin kendi kurumlarının o yönergelere uymadığına da kalıbımı basarım yani birçoğun. En azından bir kısmını ihlal ettiğine kalıbımı basarım. Sonuçta insanlar niye özel okula çocuklarını yolluyorlar? Yani bir statü ve işte tekrar turistik hizmetler. Yani orada kantin daha bir şey filan falan. Dolayısıyla şimdi bunların üzerinden kâra, teşebbüse vesaireye saldırılmaya başlayınca ya bak bir dakika bizim derdimiz burada değil. Hani bu şimdi sizin 70'lerdeki ezberleriniz demek durumunda kalıyor. Tamam ya bak bu ezberlerle anlayabileceğimiz bir dünyada yaşamıyoruz. Ya başından beri söylemeye, şu programı başından beri söylemeye çalıştığım şey bu. Yani bu ezberleri burada bakıyorsun işte Çin'in şu yaptığına bakıyorsun, Amerika'nın bu yaptığına bakıyorsun. İşte Türkiye'de toplumun işte bir Alevi Cumhurbaşkanı adayına gösterdiği reaksiyon ama bunlar yoklar yani. Siz bunlar üzerinden bin yıl hikayeler anlattınız ve bir dünya tasavvuru kurdunuz ama aslında onlar yoklar. Ve evet yani şimdi senin dediğin yere geleyim ama bu şartlar altında bu tip görünen o ki bir karşılık üretiyor. Daha çoğunu üretsin. Ümidim odur yani benim de. Başka bir yerde söyledim yani. Dört milletvekiliyle ki Ahmet Şık bence son dönemde biraz geride kaldı. Kalması da iyi oldu. 3,5 milletvekiliyle bayağı bir muhalefet yaptılar. Ve Erkan Baş da burada son derece ayakları yere basarak benim anladığım kadarıyla ya verin bir 16 milletvekili bunu dörde katlayalım diyor. Ve evet bence de bunu hak ettiklerini düşünüyorum yani. Ama tekrar aynı noktaya geliyorum. Kardeşim sendika mücadelesi nereden çıkıyor? Bak bizim işçilerin sendikasızlaşması gibi bir problemimizden çok daha önemli bir problemimiz var. İşsiz veya aslında işi varmış gibi görünen işsiz 10 milyonlarca insanımız var. Ve daha mühimi bunların yaptıkları işler yapılmayabilir. Yani sonuçta işte makineler pekala bu insanların işlerini yapabilirler. Niye bunun peşinden koşmuyorsunuz da? O lüzumsuz işleri, makinelerin yapabileceği işleri insanlara yaptırmanın ve bunun karşılığında onları sendikalı kılmanın peşinden koşuyorsunuz. Yani burada ayrışıyoruz yani. Ama bu
Evet.
konuda galiba ben çok yalnız kalıyorum. Bilmiyorum
Ne
yani.
oluyor
Çok
toplumda o yönde bir eğilim var. Bu esasen aslında buradan şeye de geçebiliriz. Yapay zekanın dünyada yapıp ettikleri karşısında siyaset kurumunun bir gayre kalmasının doğuracağı sonuçlar, bu ilişkisini biraz istersen konuşalım.
şimdi bir kritik olduğunda mutabık kaldığımız seçime doğru gidiyoruz. Bu ortamda seçimden söz etmeyen herhangi bir şey yazıp konuşmanın bir manası yok yani. Ama benim açımdan da bu seçimle ilgili konuşmanın bir manası yok. Arada kalmış durumdayım. İşte bu programlarda yaptığımı Serbestiyet'teki yazı içinde yaptım. Yani bir yazı çıkmış Serbestiyet'te. Efendim işte yapay zeka ile sosyal medya bir araya gelince şu tür riskler çıkıyor. Evet var mı o riskler? Var. Hali hazırda var mı? Var. Zaten onlardan öncesi de vardı. Yani bu Cambridge Analytica vesaire falanla ortaya çıkmış olan ve o, hadi Cambridge Analytica ortaya çıktı. Ortaya çıkmamış bir yıl böyle teşebbüs var ortada. Seçim sonuçlarını, sosyal olayları manipüle etmeye yönelik yapay zeka ve sosyal medya işbirliğiyle üretilmiş bir yıl şey var. Şimdi buradan bir panik bir şey yaratılıyor ve ben de aslında bunlar üzerine yazmak istediğim halde yani seçime de bağlayayım diye kendimce üç kağıtlar yapıyorum. Küçük aklımla. İşaret etmeye çalıştığım husus şu yani. Sonuçta bu Sittin senedir seninle konuşurken hani ilk defa söylemiyorum, manasını söylüyorum. Yani sonuçta tablo şöyle bir şey. Yeni bir dünyada yaşıyoruz ve bu yeni dünyanın en belirgin özelliklerinden bir tanesi bizim işlerimizi yapacak cihazlar var. Bunlar ucuzladılar, yaygınlaştılar ve eğer önüne geçmezsek, bunu engellemeye çalışmazsak teşvik etmemize bile gerek yok. Çok kısa süre içinde bizi işsiz bırakacaklar tamamen. Sadece fabrikalardaki işçileri ikame etmeyecekler. Yani köşe yazarlarını ikame edecekler, doktorları, hekimleri ikame edecekler, avukatların otelleri ikame edecekler. Yani sonuçta bütün bu geçim kapılarımız kapanacak. Bu geçim kapılarımızı kapatıp ama işte geçim kaynaklarımızı bize veren bir sistem, çünkü sonuçta ekonomi dediğin tantana nedir? Yani biz geçim kapısı dediğimiz ne? Sonuçta biz bir şey yapıyoruz. Ben bir şey yapıyorum, sen bir şey yapıyorsun. İhtiyaçlarımızı karşılıyoruz bu toplamdan. O ihtiyaçlarımızı biz yapmadan da ihtiyaçlarımız biz yapmadan da karşılanabilecekse, birleşmenin bir yolunu bulursak demek ki çalışmamız gerekmeyecek. Yani bunu aramamız gerekiyor diye bakıyorum. Ve bu yapay zeka vesaire gibi şeylere, konulara da böyle bakıyorum. Yani bu başka bir dünyaya atlamaya çalışıyoruz. Bütün altyapısı hazır bunun. Yani sosyolojik altyapısı hazır, teknolojik altyapısı hazır. Aklına ne geliyorsa hepsi hazır. Sadece siyaset sanki böyle bir dünya yokmuş gibi, işte böyle Erkan Baş ağzından bize sendika anlatarak, ötekisinin ağzından Alevilik anlatarak, birikinin ağzından Arabistan İran ilişkisi anlatarak vesaire. Yani sonuçta İran'daki gençlerin Arabistan'la bir şeyleri, husumetleri zaten yok idi yani. Arabistan'da direksiyona geçme hakkını elde eden kadınların da İran'la bir husumeti yok. Yani bambaşka bir yerde, bir fanusun içinde sadece kendisi için varlığını sürdüren absürt bir düzen var. Ve bu absürt düzen dünyada olup biten her şeye bir yani. Ama bizim o absürt düzeni konuşmamız isteniyor durmadan. Sonuçta serbestiyette olayı şuraya bağlamaya çalıştım. Yani aslında bir gün bütün bu şeylerden kurtulursak çok etraflıca, üzerine günlerce konuşulabilir bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Şimdi Rönesans hakkında konuşan işte sanat tarihçilerin hemen tamamının mutabık kaldığı husus şudur: Rönesans perspektifi keşfetti. Perspektifi keşfedince işte sanatçılar foto gerçekçi tablolar yapmaya başladılar. Bu konuda bir takım ustalaştılar ve işte dönemsel olarak bu ustalaşmanın şeylerini görüyoruz. Tabii ki bu süreç içinde sadece perspektifin keşfi değil, o foto gerçekçi fotoğrafları yapmaya başlayınca işte boya teknolojisinden bilmem işte vesaireye kadar her şey ona uyum sağladı. Sanatçılar bunların arayışına girdiler ve filan falan, böyle bir salkım saçak bir hikaye anlatılır ve doğrudur da yani. Mesele şu şimdi, yani olay artık o zaman sanatçılık dediğin, ressamlık dediğin olay şuraya geliyor yani. Ne kadar gerçekçi yansıtabiliyor sen şeyi, o kadar ustasın. Ama çalışa çalışa bu ustalık geliştirilebilir bir şey. Dolayısıyla da bir süre sonra birçok böyle foto gerçekçi ressam çıktı. Bunlar kendi aralarında yaptıkları işin sanat olmasını sağlamak için işte ışık gölge oyunları, işte framing, çerçeveleme vesaire gibi farklar yaratmaya çalıştılar ve bu yaptıkları tablolar da zaten bu hususlar üzerinden değerlendirilip tartışıldı. Filanca ressamın şusu bir falan. Sonra fotoğraf makinesi icat edildi. Fotoğraf makinesi icat edilince ressamın böyle foto gerçekçi resim yapması anlamsızlaştı. Teknik olarak bakınca 1900'lerin başında tablo şöyle oldu, yani ressamlar arasındaki tartışma şuraya geldi. Ya kardeşim, bunu fotoğraf makinesi yapıyor, biz niye yapalım? Ne oldu? Resim sanatı ölmedi yani. Aksine orada resim sanatı doğdu. Gerçek bir sanat doğdu. Yani işte oradan itibaren böyle Picasso'lar, Van Gogh'lar, şunlar bunlar konuşmaya başladık. Çünkü evet, yani adam kendisini gerçekliğin fotoğrafik bir kopyasını yaratmaktan azade hissettiği zaman insan ruhunun derinliklerini ifade etmek veya dünyanın çıplak göze bakıldığında görünmeyen derinliklerini resimle ifade etmek filan gibi sorumluluklar hissetmeye başladı ve bir yıl arayışa girdiler. Herkes yani anında çiçeklerini verdi resim dünyası. Ve sahiden de göz kamaştırıcı misaller ortaya çıktı yani. Hala gözümüzü kamaştırıyor olan misaller ortaya çıktı. Oradan akımlar çıktı. Dünyayı anlamamıza, yorumlamamıza yardımcı olmaya başladı sanat. Şimdi diyorum ki bak bu yapayakın bize şunları şunları şunları yapacak deyip böyle durmadan karanlık bir şeyler anlatıp duruyorsunuz kardeşim bak. Bizim işlerimizi alacak ve bizi iş yapan hayvan olmaktan çıkaracak. Yani bütün hayvanlar aleminde iş yapan tek hayvan biziz. Yani kalanı işte karnını doyurmak için ne gerekiyorsa onu yapıyor ve bitiyor yani. İş diye bir konsepti olan tek hayvan biziz. Hani konuşan hayvan bilmem şu diyor, bu deniyor ya ben de diyebilirim ki bir insan dediğin iş yapan hayvandır. Ya bir iş yapan hayvandan çıkıp insan olma imkanına kavuşacağız. Ve ya bunlar hiçbirisi gündemde yok. Siyaset yani sadece Türkiye'nin gündeminde yok değil yani. Amerika'nın seçimi işte Trump'a karşı seçim en kritik seçim falan diye lanse ediliyor. Orada da yok.
Aslında var da şöyle var. Sanki kötü işleri yapan bir araçmış gibi, kötü işlerin yapılmasını sağlayan, imkan tanıyan bir araç gibi gösteriliyor. İşte siber saldırı, yok işte seçmenin davranış biçimini değiştirecek bir mekanizma olarak görülüyor. Halbuki onun ötesinde bambaşka bir şey yapması gerekiyor. Hiç orayla ilgilenilmiyor. Ya da onunla birlikte yeni hayatın nasıl kurulacağına dair bir perspektif, bir program ortaya konmuyor siyaset dünyası tarafından.
Yani işte ben de onu soruyorum. Diyorum ki yani sonuçta bu teknolojik imkanlar, bu sosyolojik imkanlar, bu demografik değişim vesaire olmuş. Yani bizim yani disiplin sene hep dikkate taşımaya çalıştım. Sonuçta bizim doğduğumuz dünya böyle bilmem ne milattan öncesinden söz etmeyeceğim. Bizim doğduğumuz dünyada kadınlar dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile tıp doktoru olamıyor idi. Kadının statüsü böyleydi yani. Yani ben hep şey misali veriyorum. İlkay Akkaya. Yani 1980'lerde yani işte devrimci kadın, devrimci cemaatin sanatçısı bir yerden konser teklifi aldığında devrimci erkeklere sormak zorundaymış. Kendisi anlatıyor yani. Onlardan onay almak zorundaymış. E şimdiki Zeynep Bastıklar şunlar bunlar vesaire ne olduklarını da bilmem ama ya kim herhangi bir erkekten izin almak zorunda olduklarını tasavvur edebiliyor musun yani? Ya böyle bir şey olmuş bu kadar kısa süre içinde yani. Bizim bir hayat süremiz içinde böyle bir şey olmuş. 10 bin yıllık kadın statüsü yani 10 bin yıl öncesini bilmiyoruz. Bilmiyorum yani ama tarıma geçişle birlikte kristalize olmuş olan kadının statüsü 10 bin yıllık statü değişmiş. Nerede 40 yılda. Tam bunun yansımalarını toplum yaşıyor, teknoloji yaşıyor, ekonomi yaşıyor çünkü ekonomi kadının ihtiyaçlarını önceleyecek şekilde üretim yapıyor. Çünkü kadın bu süreçte tüketici olmuş. Ve kadının tüketimini önceleyen bir ekonomi doğmuş. Vesaire işte her şey buna uyum sağlamış. Ama siyaset sağlamıyor. Erkan Baş'ın dediği anlamda daha söz etmiyorum. Yani orada yeterince kadın milletvekili yok manasına söylemiyorum. Bambaşka bir düzlemden söz ediyorum. Yani siyaset erkekler tarafından yapılıyor olmanın ötesinde dünyanın bu değişimine biçim vermek, sosyal bir biçim vermek anlamında bir gündemi yok yani. Tamam
Şimdi
mı?
yapay zeka ile muhasebe işleminin yapılmasından dolayı işte o şirkete mesela bir kredi, ekstradan kredi verilmiş yurt dışında. Bunu mesela şimdi bir program getirip koysa, ya biz yapay zekayı üretimin yerine, insanın yerine koyacağız ve buradan da şu sonuca gideceğiz. Şu aşamalardan sonra bizim hedefimiz bu falan gibi herhangi bir şey yok. Dijitalleşeceğiz, işte internete önem vereceğiz gibi genel lafların ötesinde.
İşte şimdi bir başka dünyaya geçmemiz gerekiyor. Yani çalışmadığımız ve işte yapay zekanın, makinelerin bizim yerimize, bizim yapa geldiğimiz işleri yaptığı bir dünya. Bunu eğer siyaset öncülük etmeyecekse siyaset niye var? Yani benim sorduğum soru bu. Bu siyasetin işi bu değil mi yani? Daha doğrusu bu iş siyasetin işi değil mi? Ya yani bu siyaset yapmayacaksa kim yapacak bunu yani? Ama böyle bir şey, senin de işaret ettiğin gibi yani böyle bir şey gündemde yok. İşleri korumak, sendikalaşmak, iş yaratmak vesaire
Şimdi
çerçevesinde.
bu depremde o daha önce de sözünü etmiştin. O gençlerin işte bir ihtiyaçları karşılayacak şekilde bir program yapması ve işte yardım çığlıklarında bulunan Twitter'da, sosyal medyada kişilerin bulundukları adresleri haritalaması programını mesela çok kısa bir saatte, 10-12 saat içerisinde yapmışlar. Şimdi bu yapılabiliyor ise devletin bunu normalde desteklemesi, ön ayak olması veya da kendisinin o vasatı oluşturması gerekirken tam tersi yapıyor. Burada o yapıyla çatışıyor devlet. Sen yapma ben yapayım, sen benim beceriksizliğimi gösteriyorsun diye. Halbuki bunun aşılması, o çocukların yaptığının öne çıkartılması gerekiyor.
Yani benim derdim de işte hani devlet bu işlerde destek olsun geçtik köstek oluyor. Nasıl köstek oluyor? İşte Denizli'de istihdam yaratana teşvik vererek. Ya kardeşim istihdam yaratana değil otomasyona ver teşvik mesela. Başka bir dünyaya geçeceğiz. Ve onu nasıl üleşeceğimiz konusunda. Yani o otomasyon sayesinde üretilmiş olanı nasıl üleşeceğimiz konusunda tartışın. Bizi tartıştırın. Yani o zaman orada bir takım süper milyarderler, burada bir takım yoksullar olmayacak yani. Bunu nasıl üleşeceğiz diye konuşmaya başlarsak, hop kardeşim böyle fiktif yaratılmış parayı bir takım ellerde toplayamazsınız olacak yani. Ama bunun için sendikalaşmamıza ya da bize iş yaratılmasına ihtiyaç yok. Demeye çalıştığım böyle doğurmaya çalışan bir dünya var. Bunun bütün altyapısı hazır. Daha benim bu. Bütün altyapısı hazır. Ama alakasız şeyler konuşup duran, bize alakasız şeyler konuşturup duran bir siyaset var ve siyaset bizim için olması gerekirken biz hepimiz siyaset içiniz. Şimdi orada bir takım adamlar koltuklarını korusunlar, o koltuklardan Yunanistan'a dayılansınlar, işte İran'da birileri Suudi Arabistan'a bomba atsınlar, Yemen'e filan diye biz hepimiz bu adamların, kadınların böyle yarattığı manasız kavramları taşıyıcısı haline getiriliyoruz yani. Durmadan siyaset konuşuluyor. Siyaset diye konuşulan da bu. Yani siyaset diye konuşulan yani işte Türkiye ile Yunanistan arasında hangi çelişkilerin olduğu yani. Yani Türkiye ile Yunanistan arasında herhangi bir çelişki yok. Türkiye'nin siyasetçileriyle Yunanistan'ın siyasetçileri arasında hangisinin ne kadar daha zengin olacağından başka bir çelişki yok yani. O siyasetçiler olmasın. Yani tabii ki siyasete ihtiyacımız var ama siyasetin kendisini getirdiği durum bu ya. Yoksa şimdi Ukraynalılarla Ruslar arasında bir sıkıntı olmadığı aşikar değil mi? Ukrayna ahalisiyle Rusya'nın ahalisi arasında bir sıkıntı yok.
Tam tersi yakın, ortak evlilikler var, akrabalıklar var.
Ama Putin'le işte Biden'la Zelenski ve işte filan arasında bir takım çelişkiler var ya. Ve bu dünya daha bir dünya olabilir. Siyasetten kurtulalım, bunlardan kurtulalım filan falan derdine değilim. Ama zaten biz eğer yeterince güçlü olursak iddiam o ki Putin zaten o yaptığını yapamaz. Erdoğan bu yaptıklarını yapamaz. Ve başka bir dünyaya geçebiliriz. Ama bu yoldan değil de böyle çok karmaşık bir yoldan buraya doğru gitmeye çalışıyoruz. Bilmiyorum yani.
Yani siyasi kurumlar aslında hayatın akışını, doğal gidişatını durdurmaya, kendi ihtiyaçlarına göre biçimlendirmeye çalışıyor gibi bir tabloyla karşı karşıyayız. Muhtemelen herhalde o hayat kendi yolunda gidecek ve ya bu kurum onlara uyacak ya da kendi siyasi kurumlarını icat edecek gibi gözüküyor önümüzdeki süreçte.
Yani siyasetin mevcut iktisadi, teknolojik vesaire seviyeye uyum sağlamadığı çok aşikar görünüyor olması gerekir. Ve biz siyaset diye neyi konuşuyoruz? Erdoğan'ın fantezilerini konuşuyoruz. Yani işte dünya lideri, bölge lideri bir Türkiye vesaire, büyük Türkiye. Yani büyük Türkiye lazım değil bana ya. Bana lazım olan depremde insanları enkaz altında bırakmayacak. Kalmış olanı da bir an önce çıkaracak. Bir Türkiye lazım bana, bir devlet lazım. Yani bana sizin fantezileriniz veya başkalarının fantezileri bir mana taşımıyor yani. Sonuçta öyle veya böyle bütün negatif şeylerine rağmen biz 1970'lerdekine kıyasla daha özgürüz. Yani şu anda özgürlüklerimiz son derece baskı altında. Sokakta hükümet istifa diye bağıramıyoruz. Tribünlerde hükümet istifa diye bağıramıyoruz. Ama yani sonuçta 1970'lerde bundan daha kötü durumdaydık ve 1970'lerde çok daha az insanın sesi duyuluyordu. Geçen de birisi de bu tespiti yapmış nihayet. Kardeşim patladı yani. Sesini duyurabilen insan sayısı patladı. Bu arada şey de yani seninle paylaştığım şeyi niye paylaştığımı da söyleyeyim yani. Yani Türkiye'nin herhangi bir konuda dünyadaki payı kabaca %1 mertebesindedir. Twitter'da birisi bir algoritma geliştirmiş. Yani işte kendisinin aboneleri vesaire falan da hesaba katan etki alanı. Yani her hesabın etki alanı üzerinden. Etki alanını hesaplayan bir algoritma geliştirmiş. Ve orada 8. sırada bir Türk hesabı var, Babala TV. Sonra işte ilk 20'de bir tane daha var işte şey, Ahbap, neydi o çocuğun adı? Filan.
Haluk
İlk 100,
Levent.
Haluk Levent. İlk 100'de birçok şey var yani. Türk hesabı var. Yani görünüyor ki Twitter alemi aslında bir Türkiye alemi yani. Yani Türkiye'nin damgasını vurduğu bir alem. E şimdi toplumu da neye ihtiyaç olduğu, neye açlık duyulduğunu buradan görebiliyorsun. Ve bu anlamda evet Türkiye kendisini 1970'lere kıyasla daha çok gerçekleştirebiliyor olan bir ülke. Bu kimsenin, herhangi bir siyasetçinin planlayıp yaptığı bir şey değil. Aksine hepsi bunu engellemeye çalıştığı halde oluyor. Yani işte orada ekşiyi kapatarak, ekşiyi erişim engelleyerek falan bir iş yapmaya çalışan absürt şeylere rağmen oluyor. Yani ekşi bir Türk icadı, ekşi sözlük. Yani sonuçta absürt yerlere aktı vesaire falan ama herkesin kendisini ifade etme ihtiyacını zamanında fark etmiş olan bir gencin bir şeyi yani. Ve evet birçok kişi orada kendisini ifade etti, kendisini gerçekleştirdi. Orada yola çıkmış olan birçok insan şimdi başka başka mecralarda kendisine duyduğu güveni de tahkim etmiş olarak varlığını sürdürüyor. Dolayısıyla bunlar mühim şeyler. Bunlara uyum sağlamış olan bir siyaset yok ortada. Yani benim burada işaret etmeye çalıştığım, sen güzelce söyledin, yani dijitalleşmeye önem vereceğiz, sizin işte dijital özgürlüğünü sağlayacağızdan filan ötesini kastediyorum. Yani bir yere yığılmış bir barajı aşamıyor olan dünya toplumları var. Ve bu barajı aşmakta bize yol gösterici, bizi yönlendirici olmayacaksa siyaset, olmuyor ise demek ki siyaset oyunun dışında kalmış. Kendisi için bir şey haline almış. Bu esas problemimiz bizim. Yani toplumların kendi yollarını siyaset olmadan açmalarını beklemek olacak iş yani. O zaman siyaset yok yani.
Yani
Dolayısıyla şimdi
şimdi bu program baştan bu yana dinledikçe, sen de dinledikçe ve yeni şeyler de fikirler de geliştikçe şöyle bir sonuca varmış oldum. Biz seçimin işte Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arasında olacağını, işte orada da 600 tane parlamenter seçeceğiz, şu şu şu şu partiler arasında rekabet var diye hep biliyor ve tartışıyor idik. Oysa asıl rekabet yeni bir hayat kuruluyor. Öbür tarafta dijital yeni bir dünya, yapay zeka üzerinden. Onunla beraber olmak, onu yeniden onunla bütünleşerek yeni bir hayatı kurmak ile siyasetin ayakta kalması, bu kurumlarla ayakta kalması arasında bir mücadeleye dönüşüyor gibi geldi şimdi bakınca. Yani siyaset kendi varlığını sürdürmek için orada büyük değişimi es geçmeye, görmemeye, göstermemeye çalışıyor sanki.
kendisi mi yani? Yoksa hani aslında onun menfaati de orayı görmesinde yani.
Evet.
Ama o aklı üretecek ne entelijansiya var. İşte entelijansiya dediğim çıkıyor. Vay yapay zeka şunları yapıyor deyip panik yaratıyor filan. Benim derdim tek yapay zeka da değil. Yapay zeka sonuçta geniş bir kavramsal ve teknolojik çerçevenin bir bileşeni. Ve o yazıda şeye de işaret etme. Bu çok, onu çok önemsiyorum ama yani hani dediğim gibi onları saatlerce konuşmak gerekiyor. Yani yapay zeka dediğin tantana böyle aydınlanmacı akılla yukarıdan bir know-how'ı bilgisayara öğreteceksin. Uzmanın bilgisini bilgisayara öğreteceksin. Aklıyla 30 yıl yol aldı. Alamadı. Sonra kardeşim sıradan insanlar nasıl çalışıyor ise yapay zekayı da öyle çalıştırdılar. Yani senin benim yazdığımız başka dillere tercüme edilmiş metinler vesaireler üzerinden veya işte öğrenen algoritmalarla filan şakır şakır bu hale geldi yapay zeka. Dolayısıyla bu sıradan olanın istatistiki olarak bir araya getirildiğinde nasıl mana taşıdığının çok somut bir göstergesi yapay zekanın gelişimi. Bu da çok sembolik bir mana taşıyor yani. Böyle yukarıda bir şeyleri bilenler geleceklermiş. Öyle olmuyor. Yapay zeka öyle değil yani.
İstersen burada bitirelim. Bizim bir saatimiz de doldu.
Yani
Bir
aslında konuşmadığımız işte şeyler var. Bu aday tespitleri
bence artık
vesaire.
o demode kaldı bunun yarın. Tespitlerini haftaya bakışta da konuşabiliriz. Çok da mühim değil galiba onlar.
Peki o zaman hükümet istifa diyeyim. Ben son sözümü söylemiş olayım.
Peki sevgili dostlar, burada bitiriyoruz. Gündelik şeyleri konuşmadık çok fazla. Onları zaten çok tartışılıyor ve konuşuluyor. Haftaya bakışta da değerlendireceğiz. Hoşça kalın, görüşmek üzere.